Ayrım 52, sayfa 305. Aynı şekilde bilmeceler dinleyicilerin tanımadıkları şeyler olmak zorundadır. Bilinen bir bilmece onun retoriğe ait işlevini yerine getiremez ve bu durum onun bilmece oluşuyla tezattır. Gerçekte bilmeceler yaygınlıktan dolayı kullanımdan çekilebilirler. Çünkü onlar gelenekseldir ve böylece de grup üyeleri tarafından tanınırlar. Her iki durumda da folklorun geleneksellik karakteri analitik bir yapıdır. Bu yapı, yani folklorun geleneksellik karakteri, bilimsel niteliktedir ve kültürel bir gerçeklik değildir. Folklor materyallerinin antikalığı, halk bilimi araştırmaları sonucunda yerleştirilmiştir ve anlatıcılar onu tamamen görmezlikten gelirler. Bu yüzden kendi bağlamı içinde bir folklor tanımı için gelenek bir ölçüt olmamalıdır. Folkloru gelenek yükünden kurtarmak için yöntem bilimsel başka nedenler de vardır. Yalnız zaman testinden geçip gelen folklor parçaları üzerinde odaklanmak, bize yukarıdan aşağıya doğru intikalin, seçim yapmanın ve folkloru ezberleme prensiplerinin sistematik olarak anlaşılmasıyla ilgili bir şey sağlamaz. Gelenek ölçütü, parçaların seçiminde sığınacak bir yere karar verir, bu problemler için dahi herhangi bir araştırma, kendi sonuçlarını kontrol etmek için gerekli olan kontrol bilgisinden mahrum kalır. Bütün bunlardan sonra nakletme, üzerinde durmak hem unutmanın hem de hatırlamanın prensipleri içinde bir araştırmayı gerektirir. Bundan dolayı da gelenek çalışmasının kendisi bile bizim folklorun çerçevesini genişletmemizi ve onu yalnızca zaman tarafından kabul edilmiş, yani bir zaman süzgecinden geçip gelmiş masallar ve şarkılarla sınırlandırmamızı talep etmelidir. Zamana dikkat edilmeksizin sirkülasyonda olan ve küçük grupların iletişim sürecinin parçaları halindeki artistik formlar kayda değerdir. Dahası bir disiplin olarak halk bilimi, folkloristik, sadece gelenek üzerine odaklanırsa bu onun kendi varoluş mantığıyla ters düşer. Halk bilimi araştırmasının başlangıçtaki kabulü, onun konu ettiği materyalin kayboluşuna bağlıydı. Bilimi de aynı yolu takip etmekten alıkoymanın imkanı yoktu. Halk bilimcinin işlevi sadece geleneği unutulmuş yaşayan kalıntılardan kurtarma girişimi olursa, halk bilimci kendisini çok zorlayarak kaçmak istediği antika arayıcılığı rolüne geri döner. Bu durumda biz sahada daha geniş ve daha dinamik araştırmaya yapmaya da izin vermek için konunun tanımını değiştiriyoruz ki bu halk biliminin yararınadır. Aynı durum sözlü nakletme kavramı için de geçerlidir. Bütün folklor metinlerinin saflığında purity, ısrar etme halk bilimi için yıkıcı olabilir. Çünkü iletişimin çağdaş anlamda meydana gelişinde bu kriterler üzerinde ısrar eden halk bilimciler, gerçekte kendi bindikleri dalın kırıldığını gördüler. Bu kriterler üzerinde ısrar edenler kaçınılmaz olarak kıyıda köşede kalmış, izole edilmiş formlar üzerinde yoğunlaşıp, kültürler, sanat araçları ve iletişim kanalları arasındaki sosyal ve edebi olarak tezahür eden karşılıklı alışverişi görmezden gelirler. Gerçekten sözlü metinler yazılı edebiyatla plastik ve müzik sanatın hükümranlık alanlarına da yayılırlar. Aynı şekilde şarkı, türkü ve masalların sözlü olarak sirkülasyonu da matbuat tarafından etkilenmektedir. Bu çok uzun zamandan beri kabul edilmekle birlikte, matbuat ve basın yayın tarafından hiç etkilenmemiş materyaller üzerinde araştırma yapan halk bilimciler için sürekli bir sıkıntı kaynağı olmuştur. Folkloru bir süreç olarak değerlendiren bir anlayış bu çıkmazdan kurtulmak için yol açabilir. Bizim tarifimiz ilmi geleneklerden ayrılabilir ama o aynı zamanda mümkün bazı yeni yönlere işaret eder. Halk bilimi çalışmalarını akademik toplumda kendi ayakları üzerine sağlam basan bir bilim dalı olmaktan alıkoyan büyük faktör, bir şeyler derleme projelerine yönelen eğilim olmuştur. halk bilimi araştırmasının derleme, tasnif ve analizden oluşan üç ayaklı şeması bu noktayı özellikle vurgulamaktadır. Ben Amos 1972-1997. Dan Ben Amos'ın işaret ettiği söz konusu değişim ve dönüşümlerin bugün birçoğu gerçekleşmiş ve halk bilimi bu yeni anlayış ve yapılanış doğrultusunda geçmiş ve geçmişten arta kalanların ötesinde şimdiyi veya içinde yaşanılan modern kültürü şehir veya köy ayrımına bağlı kalmaksızın çalışır duruma gelmiştir. Bu bağlamda halk bilimi çalışmalarını en geniş ve genel anlamda bir tarifle insan davranışlarını ve geleneklerini çalışmaya folkloristik denir. Bronner 1984-57 şeklindeki bir tanımlayışta söz konusu değişim ve dönüşümlerin ulaştığı boyutu gözlemek mümkündür. 5. Performans teorinin icra olayı tahlil yöntemi. Performans teoriye kadar yaygın halk bilimi anlayışı olan ve folkloru bir şey, bir nesne, bir unsur, tamamlanmış bir ürün olarak düşünüp folklor unsuru veya şeyi üzerine çalışmak, performans teoriyle birlikte folkloru bir olay olarak, canlı bir icra veya yapılan ve gerçekleşen bir süreç olarak düşünen ve ele alan yeni bir yaklaşıma dönüşmüştür. Bu anlayış içinde sözlü anlatım bir sosyal olaydır ve teatral anlamda bir icra veya performans olan bu sosyal olay, üç temel unsurdan, anlatan, dinleyen ve anlatılan geleneksel anlatıdan oluşmaktadır. Günümüzde halk bilimciler sözlü halk bilimi unsurlarını anlatılan geleneksel anlatı etrafında, onu anlatan ve dinleyen tarafların oluşturduğu bir sosyal olay, bir gösterim, bir başka ifadeyle icra olarak ele almaktadırlar. Bir başka ifadeyle bir folklor olayının icrası söz konusu üç unsurdan oluşmaktadır. Nitekim Dan Ben Amos'ın geliştirdiği araştırma modeli 1977 bu üç unsuru ele almaya yöneliktir. Onun araştırma modelinde 1. Kişisel boyut, anlatıcı, oynayıcı. 2. Sosyal boyut, dinleyici, izleyici. 3. Söz boyutu, anlatılan, yer almaktadır. Aynı formül sözsüz, nonverbal ve maddi kültür, material culture, halk bilimi unsurları içinde geçerlidir. Sözsüz geleneksel davranışı yapan, yapılan sözsüz geleneksel davranış, geleneksel olarak selamlaşma, küfürleşme ve diğer konulardaki jest, mimiklerle dans ve benzeri davranışlar ve söz konusu davranışın yapıldığı onu görüp anlayan kişi veya kişiler arasında gerçekleşen sözsüz iletişim de halk bilimi çalışmalarının içindedir. Aynı şekilde geleneksel maddi kültür unsurları da İmal eden, imal edilen geleneksel maddi kültür unsuru ve onu alıp kullanan kişi veya kişiler eksenlerinde oluşan bir meydana getiriliş anından ve kullanılışlara kadar uzanan bu gösterimler anında gerçekleşen karşılıklı bir iletişimler zincirinden ibarettir. Halk tanımının aralarında en az bir müşterek bulunan en az iki kişiden oluşan grup, Dandes 1980A şekline dönüşmesi ve geleneksel ile iletişimin temel kavramlarını oluşturduğu yeni folklor metodolojisinde halk bilimi tanımı da değişmiştir. Performans veya gösterimci folklor teorisinin Dan Ben Amos gibi önde gelen temsilcileri folkloru küçük topluluklar arasında kurulan sanatsal artistik iletişim, Ben Amos 1971-13 olarak kabullerinin temelinde de yatan anahtar kavramın sanatsal iletişim olduğu açıkça görülmektedir. İletişim ise insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar sosyal bir varlık olarak bireyin sosyalleşmesi sürecinde öğrenilen ve sosyalleşmeyi sağlayan en önemli yetenektir. Günlük hayatımızın hemen her safhası diğer insanlarla kurduğumuz iletişim ilişkileriyle şekillenir. Fakat söz konusu iletişimlerin durumuna ve iletişim kurduğumuz kişilerin konumuna göre kullandığımız dil ve davranış değişir. Öğretmenimize veya patronumuza annemizle konuşup davrandığımızdan farklı davranır ve konuşuruz. Bu konuşma ve davranış tarzlarımızdan başka bir ifadeyle konuşma ve iletişim stillerimizden communication modes biri de artistik veya sanatsal iletişim artistic communication'dır. Sanatsal iletişimin diğer iletişim tarzlarından farkı rastgele ve sıradan bir iletişimden kendisini ayıracak şekilde ve özellikle bu özelliğine dikkati çekecek şekilde işaretlenmiş olmasıdır. Sanatsal iletişimin sıradan iletişimlerden farklı olduğunu işaretleyiş veya icrasal çerçeve anahtarı, söz konusu unsurun iletildiği kişiye, onun sıradan olmamaklığına ve icrasına dikkatini çekmek içindir. Konuşmalarımızda yer alan bir varmış bir yokmuş, bu bana bir fıkrayı hatırlattı. Atalar ne demişler? Bir gün askerdeyiz. Dediğin bana şeyi hatırlattı. Hiç unutmam bir gün gibi bütün açış formülleri ve dolayısıyla kapanış formüllerini de dahil olduğu icrasal çerçeve anahtarları, veya iletişimin niteliğinin değişeceğine dair iletişimsel işaretler, metacommunicational, ki bunlar sadece sözlü ve formül şeklinde değil, ses tonundaki değişmeler, ritim, ezgi ve bir mimik, bir vücut hareketi gibi kullanıldığı kültüre bağlı olarak sanatsal bir iletişimin başlamak üzere olduğunu ve muhatabımıza iletişimimizin tarzının değişeceğini ve icra edilecek geleneksel anlatıyı ihbar etme ve söz konusu geleneksel anlatının icrasına dikkati çekme fonksiyonlarını yerine getirirler. Bu tür işaretlemelerle veya icrasal çerçeve anahtarlarıyla sözün bir masala, bir fıkraya, atasözüne, şakaya, anekdota, menkıbeye, efsaneye veya diğer herhangi bir geleneksel anlatı türüne ait bir unsurun anlatımına dönüşeceğini belirttikten sonra, anlatan, dinleyen taraflar arasında anlatılan geleneksel anlatının anlatımıyla oluşan gösterim, icra gerçekleşir. Söz konusu gösterimin öğreniliş ve icrasında uyulacak kurallara bağlı olarak tespit edilen sanat derecesi ve icra edenin kimliğiyle, İcra edilen anlatının kategorik mahiyetini vurgulayan yüksek kültür, high culture, halk kültürü, folk culture veya popüler kültür, popular culture gibi kategoriler ne kadar değişirse değişsin bütün gösterimler gibi sanatsal hüner, özen ve yeterlilik duygusu gerektirir. Dipnot: Elit kültürü ile popüler kültürün mukayesesine dair daha fazla bilgi için bakınız, Gans 1974. Kısaca bir insanın konuşması esnasında bir fıkra anlatmasıyla, köyde bir kış gecesi bir köy tiyatrosu eserini oynaması arasında, geleneksel bir anlatının icraları, gösterimleri olmak bakımından hiçbir fark yoktur. Bunları icra eden bir sıradan insan ile de, yüksek kültüre, elit kültürüne ait bir sanat eserini icra eden bir sanatkar arasında, icra açısından mahiyet farkından ziyade icra estetiğinde derece farkı söz konusudur. Sanatsal veya artistik iletişim, daha önce işaret edildiği gibi, insanların söylediklerinde, insanların yaptıklarında, sözsüz, jest, mimik ve benzeri anlamlı davranışlarında ve insanların nesnesel olarak ürettiklerinde olmak üzere üç kategoride karşımıza çıkar. İnsanların söylediklerindeki sanatsal iletişimle bütün sözlü sanat, verbal art, mahsulleri, insanların ne ürettikleriyle de üreten ve üretilen kendine has bir anlam taşıyan geleneksel nesne ve onu kullananı bağlamında bütün maddi kültür unsurları ve insanların ne yaptıkları kategorisinde de dini ve din dışı ritüeller, festivaller, düğün, ölüm ve benzeri bütün törenler, oyunlar ve benzeri her türlü insan faaliyeti ve davranışı yer almaktadır. Her üç kategoride de yer alan unsurlar, kültürün dışa vurulan belirli bir anlamını haiz, expressive formları olarak özellikle işaretlenmiş ve sıradan günlük formlardan sanatsal olmayan, ayrı ve kendilerine has biçimlerine dayalı olarak yaratılan sanatsal yahut artistik iletişimin mahsulü olmaları itibariyle folklordur. Halk bilimi açısından da bu mahsullerle ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı da son derece önemli bir araştırma konusu olarak kabul edilir. Halk bilimi araştırmalarında folklor unsurlarını metin veya eşya olarak ele almanın ötesinde, onları bir sosyal olay olarak ele alıp, sosyal hayat içinde icra, gösterimler olarak yaratılıp tekrar edile geldikleri bağlamları, kontekst ile beraber ele alıp tahlil etme eğilimi, performance theory, beraberinde folklorcuların daha önceleri Ray Dorsey'nin 1972 tabiriyle folklore veya doğal ortamının dışında otantik olarak üretilmemiş sözde folklor unsuru olarak kabul ettikleri unsurlarında yeniden değerlendirilmesini getirmiştir. Dandes 1989. Günümüz halk bilimi araştırmalarında en az metin, tekst kadar önemli bir yere sahip olan icra bağlamı, kontekst, iletişimin gerçekleştiği şekle göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar iletişimin yüz yüze bir ortamda gerçekleştiği sözlü kültür ortamı ve iletişim amacına yönelik bir araç vasıtasıyla nakledilerek veya kaydedilerek icracıdan bağımsızlaştırılarak aktarımın sağlandığı kaydedilmiş gösterimlerdir. Mediated performances. Dipnot: kaydedilmiş icralar, mediated performances konusunda daha fazla bilgi için bakınız Bauman 1989. Kaydedilmiş gösterimler de kendi içinde yaratıldıkları ve icra edildikleri iletişim teknolojisinden hareketle yazılı kültür ortamı ve elektronik kültür ortamı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yaygın olarak kabul gören bir iletişim tanımına göre iletişimin ana olgusu şudur: bir repertuardan belirli yasalara göre bir takım sembolleri alıp toplayan bir vericinin zaman ve mekan çerçevesinde mesajın transfer edildiği bir kanalın ve mesajı oluşturan sembolleri alan kendi öz repertuarındaki sembollere göre çözümleyen ve bu semboller bütünün ötesinde biçimler, düzenlilikler ve anlamlar gören, bunları gerekirse belleğine işleyen bir alıcının birbirine bağlanmasıdır. Moles 1983-84. Roman Jacobson'a göre ise bir iletişim olayında bulunan ortak elemanlar şunlardır: 1. İletişim olayına katılanlar: konuşmacılar, dinleyenler, mesaj verenler, sözcüler, yorumcular ve benzeri. 2. Kullanılacak iletişim yolları: konuşma, yazma, kitap basma, türkü söyleme, ıslık veya boru çalma, yüz ve beden hareketleri, koku verip alma, dokunma ve tatma yoluyla mesajlar ve benzeri. 3. İletişim yer aldığı çevre: mesajın verildiği, alındığı, uzatılıp kısaltıldığı, yorumlandığı, sevildiği ya da irdelendiği yer. 4. Mesajın biçimi: şiir, hikaye, türkü, vaaz, siyasi nutuk, sokak satıcılarının bağırmaları ve benzeri. 5. Verilen mesajın içeriği: mesajın anlamı, ne demek istediği ve ona karşı gösterilen davranış. 6. Bu icra olayının bütünü. Başgöz 1992-31. K. Bühler'in 1965 modelinde iletişimin ana unsurları: 1. Verici, transmitter; 2. Alıcı, receiver; 3. Dinleyiciye hitaplar, appeal to listener; 4. Vericinin kendine göndermeleri, reference to self; 5. Vericinin dış dünyaya göndermeleri, reference to the outside world. 6. Objeler ve kabuller, objects and states olarak 6 unsur şeklinde yer alır. T. Sebeok'un 1975 iletişim modeli ise 1. Verici konuşmacı, speaker, 2. Alıcı dinleyici, listener, 3. Göndermede bulunan, referent, 4. Kodlar, code, 5. Mesaj, message, 6. Kanal, channel yer almaktadır. T. Sebeok, büyülerin 3, 4 ve 5 numaralı unsurlarını tek başlık altında toplayarak kendi modelinde 3 numara ile gösterir. Büyülerin modelinde ana unsurlar arasında yer almayan 4, 5 ve 6. unsurları ilave eder. Bu iletişim modellerinden hareketle aşık tarzı, sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamı destanlarının iletişim açısından yapılarını şekillendiren 6 ana unsurun meydana getirdiği kalıplaşmaları ele alıp tahlil ettiğimiz bir çalışmamızda, Çobanoğlu 1996, geliştirdiğimiz modelde yer alan unsurlar şu şekildedir. 1. Aşık, 2. Seyirci, okuyucu, dinleyici. 3. Aşıkla dinleyici arasında sözlü kültür ortamında yüz yüze ilişki içinde icra anında veya farklı kültür ortamlarında üretilmiş metinlerde, destan metinlerinde yapısal ve işlevsel olarak kalıplaşmış iletişimsel ilişkiler. 3.1. Aşığın kendine yaptığı göndermeler. 3.2. Aşığın dinleyiciye yaptığı göndermeler. 3.3. Aşığın dış dünyaya yaptığı göndermeler. 4. İletişim araçları ve yolları. 5. Destanın mesajı. 6. Destanda dilin kullanılışı. Açıkça görülüyor ki folkloru bir iletişim biçimi olarak ele alan ve onu anlatanla dinleyen arasında kurulan iletişime dayalı olarak şekillenen yapısını ve bütün bunları diğer unsurlarla birlikte içeren bağlam içinde icra olayının sahip olduğu işlevler son derece geniş bir araştırma modeli oluşturmakta, böylece insan ve insan davranışlarını daha derin olarak kavrayıp anlamamızı sağlamaktadır. Bu konuda bir icra olayının tahliline yönelik olarak en geliştirilmiş modellerden birisi olan Robert A. George'un 1969 Hikaye Anlatımlarının Anlaşılmasına Doğru adlı çalışmasında ortaya koyduğu model şu birimlerden oluşmaktadır. Dipnot: Toward an Understanding of Storytelling Events.